6. ayrım. Sayfa 60. Kur'an ve kılıç. Türkler nasıl Müslüman oldu? Tufan Gündüz. Türklerin ibadeti. Tanrı'ya belli başlı bir ibadet şekli bulunmuyordu. Bununla birlikte Göktürkler çağında Atalar Mağarası'nın saygı amacıyla ziyaret edildiği ve burada hayvan kurban edildiğine dair kuvvetli bilgiler bulunmaktadır. Bahsi geçen Atalar Mağarası'nın nerede olduğuna dair bilgi yoksa da Emel Es'in burasının Ötüken Yiş Ormanı'nda olabileceğini ileri sürmüştür. Diğer taraftan Türk beylerinin gösterişli ziyafet toy vermek amacıyla kestikleri koyun, at, deve cinsinden hayvanları kurban kesme olarak izah etme eğiliminde oldukları görülmektedir ki buna katılmak mümkün değildir. İbni Fadla'nın tanıklığında yer alan bir Türk'ün başının derde girdiği zaman ellerini göğe kaldırarak bir tanrı diye yakarması tanrı ile en yakın ilişkisini ifade etmektedir. Bunun dışında secde ederek ayakta durarak veya başka bir şekilde ibadet, dua veya beddua şekline rastlanmamaktadır. Buna paralel olarak Türk inancına özgü bir tapınak da bulunmuyordu. Ahali arasında dolaşan Kam, Şaman adlı din adamlarının rolü bir topluluğun dini hayatını yönlendirecek kadar belirgin değildi. Bu yüzden her ne kadar dil ve literatüre yerleşmiş gibi gözükse de Türklerin dini şamanizm değildi. Onlar bir tanrıya inanıyorlar ve karşılarına çıkan yeni dinlere karşı her zaman ilgi göstermiyorlardı. İbni Fadlan Türk ülkesinden geçerken maiyetinde bulunan Türklerden biri havanın şiddetli soğuğundan yakınarak İbni Fadlan ile Rabbiniz bizden ne istiyor? Soğuktan bizi öldürecek. Ne istediğini bilsek de ona göre kendisine takdim etsek diye alay etmişti. İbni Fadlan gayet sakin bir şekilde Allah sizden la ilahe illallah demenizi istiyor diye cevap verince Türk gülmüş ve alaycı bir tavırla bilseydik yapardık demişti. Türkler erken dönemlerden itibaren tek bir tanrıya inanmakla semavi anlayışa yani tek tanrı inancına ulaşmışlarsa da dini hayatı çevreleyen ve tanımlayan bir peygamber ve kutsal kitaptan mahrumdu ve bir kabile dininden öteye geçememişlerdi. Bu yüzden başka dinlere herhangi bir düşmanlık beslemiyor, hatta onların kabilelerin içine girip propaganda yapmasına imkan veriyorlardı. Buna karşın kendileri dinlerini yaymak için herhangi bir tebliğ faaliyetinde bulunmuyorlardı. Çünkü gök tanrı ya da gökteki tanrı Türklerin milli tanrısıydı. Türklerin siyasal bir kudret olarak görünmesi veya başka toplumların özellikle Çin'in hakimiyetine girmesi tanrının kendilerinin yanında olması veya yüz çevirmesi ile bağlantılıydı. Bu yüzden Göktürklerin yükseliş çağında en heyecan verici durum Gök Tanrı'nın Türkleri sonsuz bir güç ile desteklediğine inanılmasıydı. Başlığa baş eğdirmek. Göktürklerin bu parlak yükselişi bazı Türk boylarının isyan hareketleriyle gölgelendi. 709'da Altayların kuzeyinde Çikler, Issık Gölün batısında Azlar isyan ettilerse de kısa zaman içinde bastırıldılar. 710'da isyan eden Kırgızlara boyun eğdirme görevi ise Bilge ve Kültigin kardeşlere düştü. Aynı yıl Bayır kulların isyanı da bastırıldı. Aynı yıllarda İslam fetihleri doğu ve batı yönünde devam ediyordu. 710'da Müslümanlar artık Atlas Okyanusu'na dayanmışlardı. Asya'nın en doğusunda Çin, Türkler arasında meydana çıkan karışıklıkta kendisine yer bulmaya çalışırken, 711'de Sint topraklarını fete başlayan Muhammed bin Kasım, İndus ırmağının denize kavuştuğu yere kadar ilerledi. Tam da bu sıralarda Afrika'nın ve Avrupa'nın en batısında Müslümanlar yeni bir fetih hareketine girişiyorlardı. Tarık bin Ziyad ordularının geri çekilme ümidini kırmak için Avrupa kıyılarına kendilerini taşıyan bütün gemileri yaktırıp İspanya'nın fethine başlamıştı bile. 711'de barbar Vizigotlara karşı yapılan Kadix Savaşı'nın Müslümanların zaferiyle sonuçlandığı günlerde Göktürkler de Kırgızları ikna edip kendilerine yeniden bağlamakla uğraşıyorlardı. 711'de Göktürkler bu defa Türgiş isyanı ile uğraşmak zorunda kaldılar. Bars Bey, Türgiş Kağan'ı yapıldığı gibi Kutluk Kağan'ın kızıyla evlendirilmek suretiyle Türgişler ile kurulan bağlar güçlendirilmeye çalışıldı. Göktürkler her ne kadar Türk boylarını bir arada tutabilmek için büyük çaba sarf etseler de Türgiş, Oğuz, Karluk gibi boyların istikrarsızlığı devam etti. Onların Kapgan Kağan'ı sert idaresinden kurtulmak için Çin ile işbirliğine girmeleri, hatta bazen ahalinin bir bölümünün Çin'e göç etmesi problemleri büyütmekten başka işe yaramıyordu. Nitekim siyasal etkinlikleri zayıf olmasına rağmen azlar ve izgiller de isyan bayrağını açtılar. 715. Nihayet 716'da Kapgan Kağan Bayır Kular tarafından pusuya düşürülerek öldürüldü. Yerine oğlu İnel Kağan oturduysa da bu defa Kutluğun oğulları Bilge ve Kültigin'in muhalefetiyle karşılaştı. Kültigin hızlı hareket edip amcaoğlunu ve ailesini öldürttü. Ağabeyi Bilge'nin Kağan olmasını sağladı. Bu arada Kapgan'ın yanında yer alan devlet ileri gelenlerinin çoğu bu ihtilal sırasında öldürüldü. Sadece Ton Yukuk hem bilge kişiliği ve tecrübesi hem de Kutluk Kağan'ın büyük hatırası adına devlet idaresinde bırakıldı. O hakikaten gerek devlet işlerinde gerekse stratejik hareket bakımından tam bir deha sayılabilirdi. İki kardeş tıpkı babalarının yaptığı gibi idari işleri ona bıraktılar. Askeri konularda danışmayı ihmal etmediler. Kültigin ise sol bilge prensi olarak ordunun işlerini üzerine aldı. Bilge amcası Kapgan zamanında Altay Dağları'nın güneyindeki Irtış Irmağı boylarında dolaşan Tarduşlar üzerine Şat tayin edilmiş, refakatindeki ordularla doğuda Şantung Ovası, batıda Demir Kapı'ya, kuzeyde Kırgızlar üzerine 20'den fazla sefere katılmış, hepsinde de zaferle dönmüştü. Kültigin'in aksine etrafındakilere karşı daha nazik ve insancıldı. Onun bu yumuşak görünümüne rağmen Türk boylar arasındaki bağımsız hareket etme eğilimleri devam ediyordu. 716'da Uygurlar itaate alındılar ama 717'de Türgişlerin Göktürk Konfederasyonu'ndan ayrılmasını engelleyemediler. Aynı yıl Oğuzların bir kısmı ayrılarak Çin'e gitti. Tatabılar da Çin'e bağlandıklarını ilan ettiler. Bütün bu dağınıklık sırasında Bilge Kağan 718'de Karlukların isyanını bastırıp bütünüyle Göktürk hakimiyeti altına aldı. Göktürkler yüksek askeri güce sahip olmalarına rağmen iç isyanlar yüzünden derin bir sarsıntı geçirdiklerinden ülkenin batı sınırında Mavera-ün Nehir'de meydana gelen yeni gelişmelerle ilgilenmeleri Türgişlerin Sulu Kağan önderliğinde bağımsız olmalarını izlemekten öteye geçememişti. Oysa aynı tarihlerde İslam orduları Mavera-ün Nehir'in kapılarını yeniden zorlamaya başlamışlardı. Ve bu defa onları karşılayacak yegane güç Türgişler olacak gibi duruyordu. Çünkü Mavera-ün Nehir'e en yakın yerlerin hakimi Türgişlerdi ve 717 yılından itibaren artık bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmışlardı. Çatışmalar devam ediyor. Müslümanlar ve Türklerin sınır hatları olan Kafkaslar ve Mavera-ün Nehir'deki Türkler ile Araplar arasında sonu gelmez çatışmalar, zaferler veya mağlubiyetler sürüp gidiyordu. Kafkaslar'da Azerbaycan'ın kuzey kesimlerinden itibaren Hazarlar, Mavera-ün Nehir taraflarında ise Cürcan'da, Suğulya'da Çöl Türkleri, Sistan bölgesinde Hunların Hindistan uzantısı olan Eftalitler ve Halaçlar, Bagdis'te Nizek Tarhan ve Tuaristan'da Karluklardan bir bey bulunuyordu. Aslına bakılırsa sınır boylarının hakimi olan Türk beyleri ile Azerbaycan ve Horasan'ı ağırlık merkezi yapmış olan Emevi valileri arasında belirgin bir üstünlük de bulunmuyordu. Şehirler ve beldeler zaman zaman el değiştiriyordu. Üstelik Arap fatihlerin İslam'ı yaymak gibi bir niyetlerinin bulunmadığı, Müslüman olmayan Türk ve diğer yerli ahaliden cizye almayı daha çok istedikleri yolunda güçlü rivayetler dolaşıyordu. Faciadan fetihlere. Kerbela faciası Emevi idaresinin meşruluğunu ciddi ölçüde sarstığı için Yezid'den sonra hilafet makamına gelen halifelerin asıl derdi Arabistan ve Irak'ta hakimiyeti yeniden tesis etmekti. Bu yüzden 2. Muaviye bin Yezid yani 683-684 arasında ve 1. Mervan bin el-Hakem 684-685 daha çok dahili olaylarla meşgul olmak zorunda kaldılar. 2. Göktürk Devleti'nin doğduğu sırada hilafete gelen Abdülmelik bin Mervan 685-705 ise neredeyse yıkılmaya yüz tutmuş olan Emevi iktidarını yeniden toparlamakla kalmadı. Bizans tarafından desteklenen Berberi isyanlarını bastırarak Kuzey Afrika'da hakimiyetini güçlendirdi. Hatta Bizans'a kaptırılan bazı şehirlerin yeniden alınmasını sağladı. Seleflerinden farklı olarak milli bir siyaset takip ederek öncelikle ilk defa kendi adına para bastırdı. Mahalli dillerde divanları kaldırıp Arapçayı resmi dil yaptı. Haricileri ve Şiileri baskı altına alarak etkinlik sahasını daralttı. Ünlü kumandan Haccac'ın geniş desteği sayesinde güçlü bir merkezi idare tesis eden Abdülmelik devletin yeniden kurulmasını sağladı. Bu sayede oğlu 1. Velid 705-715 büyük bir fetih harekatı başlattı. Doğrusunu söylemek gerekirse onun talihi güçlü kumandanlara sahip olmasından kaynaklanıyordu. İspanya fatihleri Tarık bin Ziyad ve Musa bin Nusayr, Hint ve Sint bölgesinde faaliyet gösteren Muhammed bin Kasım es-Sekafi ve Mavera Ünnehir bölgesinde Kuteybe bin Müslim'in gayretleri Emevi fetihlerini İslam'ın ilk yıllarındaki fetih coşkusuna döndürdü. Özellikle sonuncu kumandan Mavera-ün-Nehir'in kaderinin değişmesinde önemli bir rol oynadı. Kuteybe bin Müslim. Kuteybe bin Müslim Mavera-ün-Nehir'e vali olarak atandığında henüz 40 yaşlarında bile değildi. Aslen Basralı olup Kays Aylan kabilesine mensuptu. Her ne kadar bu kabile Araplar arasında pek müşerref sayılmasa da o tanınan biriydi. Aslında onun kaderi Abdullah bin Carud'un Basra'da Haccac bin Yusuf'a isyanıyla değişmeye başlamıştı. Emevilerin önemli komutanlarından ve etkin simalarından biri olan Haccac kendi kabilesindendi. İsyan sırasında ordusuyla ona katılıp yararlılıklar gösterdi. Ardından Haccac'ın yüreğini ağzına getiren İbnül Eşhaş isyanında da etkin rol oynadı. Bu iyiliklere karşılık Haccac da onu Rey valiliğine gönderdi. 702. Bununla da kalmayıp 3 yıl geçmeden Horasan valiliğine atanmasını sağladı. 705. Kuteybe Horasan'a geldiğinde Toharistan'ın merkezi Belh isyan halindeydi. Hemen o tarafa yöneldi. Ordusunun büyüklüğünden korkan yerel idareciler isyana son verip bağlılıklarını bildirdiler. Kuteybe ilerleyişine devam etti. Önce Çaganiyan ya da Saganiyan şehrini barış yoluyla itaat altına aldı. Ardından Toharistan şehirlerinden Aherun ve Şuman'ı vergi vermeleri şartıyla kendisine bağladı. O Merve dönerken kardeşi Salih ise Fergana ve Kaşan'ı ele geçirdi. Kuteybe için önemli sorunlardan biri Toharistan'ın Türk hükümdarı Nizek Tarhan'ın itaat altına alınmasıydı. Ona bir mektup gönderip kendisine bağlanmasını ve elindeki esirleri serbest bırakmasını istedi. Nizek, Kuteybe'nin başkent Badgis'e girmemesi şartıyla barışı kabul etti. 706. Rivayete göre bu olay sırasında Nizek Müslümanlığa geçti. Böylece Kuteybe'nin en önemli müttefiki durumuna geldi. Bundan sonra Kuteybe, Mavera-ün-Nehir'in en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Baykent'in ya da Beykent üzerine yürüdü. Beykent, Buhara yakınlarında bir şehirdi ve ahalisinin çoğunluğu Türklerden oluşuyordu. Arap ordularının üzerlerine geldiğini öğrenince Soğutlulardan yardım istediler. Onların gelmesi şehrin zaptını zorlaştırdı. Kuteybe uzun bir kuşatmadan sonra şehri teslim aldıysa da oradan ayrılmasından hemen sonra Beykentliler onun bıraktığı kuvvetleri öldürdü. Bunun üzerine geri dönen Kuteybe, şehre girip askerlerin çoğunu öldürdü, işe yarar kimseleri esir edip kışı geçirmek üzere Merv'e döndü. 707 yılında Halife Velid, Ömer bin Abdülaziz'e bir mektup göndererek Hazreti Muhammed'in eşlerine ait odaların mescide eklenmesini ve eni boyu 200, zira yaklaşık 130 metre olacak şekilde çevresindeki yerlerin satın alınmasını emredip imkan ölçüsünde kıbleyi de ön tarafa doğru çekmesini, kabul etmeyen olursa mülklerinin değerini biçtirip satın almasını bildirdi. Ömer bin Abdülaziz zaten akrabaları olan mal sahiplerine mektubu okuyunca onlar kabul ettiler. Mülklerinin bedeli ödenip mescidin inşasına başlandı. Rivayete göre Velid Bizans imparatoruna haber göndererek Hazreti Muhammed'in mescidini yeniden imar etmek amacıyla yıktırdığını bildirmiş. O da 100 inşaat işçisi, 40 deve yükü mozaik ve 100 bin miskal altın göndermiş. Velid de bunları Ömer bin Abdülaziz'e yollamıştı. Bununla birlikte Müslümanların Bizans sınırlarındaki gazaları devam etmiştir. Aynı yıl içinde Muhammed bin Kasım'ın Sint hükümdarı Zaher bin Salsa'yı öldürüp memleketlerini ele geçirdiği haberleri geldiği sırada Kuteybe'nin de Mavera-ün-Nehir'deki faaliyetleri devam ediyordu. Kuteybe kışı Merv'de geçirdikten sonra 707 baharında Buhara'yı ele geçirmek için yola çıktı. Bu defa yolda Türklerle şiddetli bir savaşa tutuştu. Durumunun ağırlaştığı sırada Nizek Tarhan'ın yetişmesiyle galip geldi. Ama yıpranmış bir orduyla yoluna devam etmeyip Merv'e geri döndü. Buhara'nın fethini ise ertelemek zorunda kaldı. Rivayete göre Beykent'ten o kadar çok ganimet elde edilmişti ki bütün Orasan'da bile o kadar mal bulunmuyordu. Buhara, Türkistan'ın en önemli şehirlerinden biriydi. Şehirde Türklerden başka pek çok kavim yaşıyordu. Ahalinin çeşitliliği dinin yapıya da yansımıştı. Mecusilikten putperestliğe kadar pek çok inanç yaşanıyordu. Şehrin en önemli çarşılarından biri sadece putların satıldığı bir yerdi. Ayrıca ateş gedelere ait tapınaklar da vardı. Haccacın şehrin fethi konusundaki sabırsızlığı sadece bunlardan kaynaklanmıyordu. Burası aynı zamanda stratejik açıdan da önemli bir merkez konumundaydı. Kuteybe Haccac'ın emriyle şehri yeniden kuşattı. Buharalılar Türklerden ve Saudlulardan yardım istemişlerdi. Onların gelmesiyle Buhara kuşatması başarısızlığa uğradı. Hatta Türkler şehri kuşatan Arap askerlerine öylesini geri püskürttü ki neredeyse Kuteybe'nin ordusunun tamamı kırılacaktı. Fakat Kuteybe'nin gayretiyle askerler yeniden savaşa tutuştular. Bu arada Kuteybe diğer Arap kabilelerinden de destek aradı. Nihayet Türk başı getiren herkese 100 dirhem ödül vereceğini ilan etti. Bu teşvikler Arapları galeyana getirdi. Uzun uğraşlar sonucu Türkler geri çekildi. Kuteybe 708-709'da Buhara'ya girebildi. Şehirdeki en önemli tapınağını camiye çevirdi. Cuma namazına gelecek olanlara para verileceğini ilan etti. Bu yolla şehir ahalisinden bazıları İslam'a girip camiye gelmeye başladılar. Bunlar Arapça bilmedikleri için ilk dönemlerde namaz esnasında Farsça secdeye varın, rükuya varın gibi uyarılar yapılıyordu. Buhara'nın ileri gelenleri ise İslam'a girmeye yanaşmayıp şehrin dışında bir mahallede oluşturdular. Öte yandan Kuteybe'nin hakimiyetini tanımış görünen Nizek Tarhan, Kuteybe'nin bu arada yaptıklarını görünce korkuya kapılıp ondan ayrıldı. Belh, Meverrut, Talkan, Faryab ve Cüzcan beylerinin de desteğiyle isyan etti. Kuteybe Talkan üzerine yürüyünce şehrin hakimi kaçtı. Kuteybe savunmasız kalan şehre girip katliam yaptı. Taberi'nin rivayetine göre Talkan yolunun kıyısına yer alan ceviz ağaçlarına 4 fersah boyunca katledilen kişilerin bedenlerine asıp dehşet gösterisi bile yaptı. Taberi, ölümü 923, olayın tanığı olmadığı halde bu tür bir rivayetten bahsetmesi Kuteybe'nin zaferlerini süslemek içindir. Değilse yaklaşık 20 kilometre boyunca ne kadar insanın katledilmiş olabileceği hafızaları zorlamaktadır. Talka'nın kaçan hakimine gelince, onun Kuteybe'ye karşı savaşmadığı için affedildiği söylenir. Bundan sonra Kuteybe önce Faryab üzerine yürüdü, şehri kan dökmeden teslim aldı. Ailesinden birini şehrin valisi yaptı, Cüzcan hakimi ise Kuteybe'den korkup kaçınca ahali kendiliğinden gelip teslim oldu. Burada da kan dökülmedi. Nizek ise Fergana vadisini aşıp Kürz'e ulaştı. Kıymetli eşyalarını ve mallarını Kabul Şah'a gönderdi. Kürz son derece sarp ve ulaşılması neredeyse imkansız bir kaleydi. Kuteybe kardeşi Abdurrahman ile birlikte kaleyi 2 ay boyunca kuşatma altında tuttuysa da bir netice elde edemedi. Kalede erzakı tükenen Nizek, Kuteybe'nin gönderdiği elçinin sözlerine kanarak kaleden çıkmaya ve aman ile teslim olmaya karar verdi. Toharistan yapgusu Sül, Çöl, Tarhan, Haps Tarhan ve yeğeni Şükran ile birlikte kaleden çıktı. Nizek bu hatasını hayatıyla ödedi. 40 gün sonra beraberindekiler ve 700 adamıyla birlikte katledildi. 710. 12 bin kişinin katledilmesine emrettiği de rivayet olunmaktadır. Bu olay sırasında Toharistan yapgusu Şam'a gönderilmiş ve ölünceye kadar da orada kalmıştır. 6. ayrımın sonu, sayfa 71.